Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekçe var. Nasılsın Levent abi?
Murat iyidir. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 21-26 Ocak arasında konuşacağız. Dördüncü gündem.
Evet. Bu yeni düzenli.
Evet.
Yeni plan.
Her hafta bir şeyler deniyoruz, değiştiriyoruz.
Deniyoruz, evet. İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor bilemem. Yapılan bozuluyor. Artık böyle.
Evet.
Kanepe gitti.
Kanepe gitti. Esas şeye gitti, önümüzdeki sandık gitti. Bir de onun her hafta muhabbeti oluyordu ya, şunu üstünü silin diye. Halbuki çıkmıyordu onun üstü.
Ya onun üstüne böyle radikal yaklaşımlarla temizlenmeye çalışıldı yakarak falan ama evet. Kalıcı olmadı.
Evet.
Onu full boyamak lazım. O da artık bize onları yapabilsek zaten bu işi yapmazdık. Neyse gitti o da şimdi. O da gitti, şimdi evet. Artık ya sobada ya başka birisinin gündeminde bizim gündemimizden çıktı.
Evet. Şimdi bizim gündemden başlayalım o zaman. WhatsApp'ta mesajların başka kullanıcılara iletilmesine sınır getirilmiş.
Evet. 5 kere mi ne iletebiliyorsun? Ben şimdi kimseye... Bana kimse mesaj iletmiyor öyle. Yani forward, buradan iletmekten kastettiğimiz
forward.
Başkasına itelemek. ona bir sınır gelmiş. Öyle bir saçma sapan bir haber öyle yüz bütün dünyayı dolaşmasın diye. Ne olacak? Adam tutacak onu gider şeyden share eder. Hani kaynağından bir daha share eder. Facebook'ta bir ara şey vardı ya, yok paylaşmayın, kopyalayın, yapıştırın falan filan. Bu da öyle bir şey. Hani... Bunlar şu çözüm olduğunu zannetmiyorum. Ya da şöyle, aslında bu sahte haberlerin, manipülasyon haberlerinin falan filan yayılmasının en büyük aracı Facebook. Bunlar göstermelik şimdi böyle yani, oyuncak şeyler yapıyorlar. Bu hiçbir şeyi çözecek falan bir şey değil.
Tabii ki. Abi kötü haber tez yayılır derlerdi. Artık sahte haber daha da hızlı yayılıyor.
Öyle.
Kimse bakmıyor çünkü.
Bakmıyor. Kimse haberi de okumuyor. Zaten okusan olacak. Aynı şey, çoğu haber dediğin şey başlıktaki cümlenin farklı şekillerde 20 kere tekrarlanmasından ibaret. Hani böyle biz kenarından köşesinden gördük işte 5N 1K falan bir şeyler haberde olması gereken maddeler diyelim, yapı taşları olması lazım falan derlerdi. Öyle bir şey kalmadı artık. 5N'si de yok, K'sı da yok. Sadece başlığı var. Böyle de gidiyor işte. Yeni dünya.
Evet. Google Fransa'da 50 milyon euro cezaya çarptırılmış.
Evet. Çünkü diyor ki Google işte bilgileri topluyor. Nasıl kullanacağını, kendi sınırının ne olduğu konusunda açık bilgi vermiyor diye Fransa'nın bir gizlilik işleriyle uğraşan kurumu böyle bir ceza vermiş. Bu şimdi geçen Mayıs ayında falan Avrupa'da bir kişisel verilerin koruması konulu yeni direktifler devreye girdi. Onun kapsamında verilmiş bir ceza. Hatta en büyük, o kapsamda verilmiş en büyük ceza deniyor. Geçtiğimiz yıllarda bu konuları çok konuştuk. Google'a habire Avrupa ceza veriyor. Bu durumda tabii şey tartışılmaya başlıyor. Gerçekten hani böyle bir ceza verilmesi gerekiyor mu? Yoksa sırf Amerikan firması diye gıcıklığına mı veriliyor bu cezalar? Hiçbir zaman emin olamayacaksın.
Ve şey merak ediyorum. Şimdi 50 milyon euro cezayı hadi ödeyecekler. Düzelecek mi?
Ya tabii hani geçmişte biz şunu konuşmuştuk. Yapılan operasyonların değeri 50 milyon eurodan daha fazla kazandırıyor. Yani. Daha yüksek. Dolayısıyla burada hani öderiz cezası, neyse öderiz, geçeriz durumu var bir noktada. Evet, 50 milyon euro daha ceza.
DJI'den bir haber var. Çalışanları DJI dolandırmış.
Soymuşlar. 150 milyon dolara varacak ölçüde zarara uğratmışlar. İşte rakamlarla oynuyorlarmış. Parçaların maliyetini daha yüksek gösteriyorlarmış olduğundan falan. Aradaki parayı cepliyorlarmış bir şekilde. Firmayı böyle 4-5 koldan bayağı bir kişi iki kişi
29
değil.
29 kişi.
Bir grup firmayı soymuş. Uzun bir süredir,
evet,
soyuyormuş.
Ortaya çıkmış. Şimdi de tabii şey olmuş, polise intikal etmiş o olaylar. Yakalanmışlar, evet. Yani sonuç itibariyle de. Evet. Olan olmuş tabii.
Evet.
Mastercard'dan ilginç bir hamle var. Deneme amaçlı kayıt olduğun ama fiziksel ucunda fiziksel ürün olan bir şey düşünelim. Sen unutuyorsun ona üye olduğunu ve yenileniyor aboneliğin.
Ya o herkesin düştüğü tuzaktır. Onu engelleyecekmiş işte.
Evet ama...
Öyle otomatik deneme 30 günden sonra kredi kartına işlemeye başlıyor.
Evet.
Onu Mastercard kendi kartlarında yok hani öyle işletmeyecekmiş.
Haberin orijinali şeydi. Hani Netflix'i falan da dijital tarafı da kapsıyor gibiydi. Sonra güncelleme geldi. Fiziksel ürünlerdeymiş.
Fiziksel ne var ki böyle abone olduğum? Hani şey var bir her ay eve sandık, hediye sandığı mı, sürpriz sandık mı,
evet,
geliyor?
Neydi?
O mu yani?
Loot Crate mi diyorsun?
Yani kaç tane böyle şey var?
Yani evet bana da saçma geldi ama böyle güncellenmiş. Şeymiş ya yani otomatik olarak kesmiyor bu arada. Diyor ki hatırlatacaksın diyor hani abone olan kişiye bak işte şu tekrar para çekilecek şuradan cancel edebilirsin diye. Abi de her ay düzenli şey şart koşmuş bir bilgilendirme yapmasını.
Pek bir şeyi çözmüyor bu da.
Evet çünkü dediğin gibi her şey dijital oldu. Esas unuttuğumuz yer orası yani.
Tabii ki. Ben ajandaya yazıyorum. Öyle bir deneme account'u. Tabii ona rağmen ne paralar gitti.
Ya.
Ajandaya yazıyorum şu tarihte iptal edilecek diye.
Şimdi az önce konuştuk bu sahte haberlerin ne kadar kolay paylaşıldığını. Bunun da aslında bir Twitter tarafı da var. Twitter'da da bir mesela şimdi belki onu da konuşuruz. Bir parodi hesap denen bir şey var. Böyle çeşitli hesaplar bir şeyler paylaşıyorlar ve sen artık şeyi bilemez hale geliyorsun. Ya bu adam gerçek mi? Parodi mi?
Çünkü adamın fotoğrafıyla,
evet,
adıyla ve bir şaka olmadan.
Şaka
hani
olmadan.
Şimdi ne bileyim benim takip ettiğim işte Swift on Security diye bir hesap var. İşte bu Taylor Swift'a şeyini dijital güvenlik üzerine mesajlar atıyor. Tamam onun şaka olduğunu anlıyorsun zaten her şeyinden. Ama öbür türlü hani şimdi Erol Mütercimler diye hesap açmış. Adamın fotoğrafını koymuş. Adını birebir tam adı koymuş ve hani bir şaka da yapmıyor. Hani günlük olaylar üzerine görüş bildiriyor.
Evet.
Bakıyorsun hiç parodi hesap. Değil kardeşim bu kimlik hırsızlığı.
Aynen öyle.
Parodi hesap falan değil. Binlerce kişi o adamı Erol Mütercimler'in kendi hesabı yok. Binlerce kişi onu Erol Mütercimler zannediyor. Aynı durumda bir sürü ünlü var. Adı aklıma gelmiyor. Bir sürü ünlü var. Bu kimlik hırsızlığı, bu parodi hesap falan değil. O hesabın sayfasının altlarına parodi hesap diye yazmak parodi hesap değil.
Değil.
Bir şaka olması lazım. Bir espri, bir zeka, mizah olması lazım.
Evet.
Var mı yok. Artı o insanların da başını derde sokuyor.
Evet.
Çünkü o adamın adıyla, fotoğrafıyla bir görüş yayınlanıyor. Adamın haberi bile yok.
Sonra
o görüş üzerinde kavgalar çıkıyor sonra işte hani millet birbirine giriyor. Adamın haberi bile yok.
Tabii.
İşte o yüzden bugüne kadar kimsenin canı yanmadı bu yüzden. O yüzden bu böyle gidiyor. Ama böyle gidecek diye de bir şey değil.
Evet soranlar soruyorlar ki ya işte hani tıklarsanız infoda parodi hesabı.
Gözüküyor. Hayır
ya,
kardeşim.
Ya öyle bir şey yok.
Hani şey zorunda değilim. Tıklayacağım anlayacağım. Ya dediğim gibi hani bunun bir esprisi olması lazım. Bir parodi hesap demek başka birinin adına açılmış hesap demek değil. Bir
evet.
Şaka, bir mizah olması lazım. Var mı yok.
Evet maalesef. İşte Twitter'da da şimdi şöyle bir sorun var. Gerçek hesabın var senin. Sen az önce dedin ki işte adamın hesabı yok. Şöyle olanlar da var. Olanlar da kendilerinin olduğunu onaylatmak için tik alıyorlardı eskiden.
Alamıyoruz.
Ama... Alamıyorsun çünkü yani Twitter onu da yüzüne
kapattı.
Gözüne bulaştırdı. Evet.
Bir şey
olmadı.
Vermiyor şimdi.
Şimdi de vermiyor. İşte onun için orijinal Twitter diye bir yeni bir etiket deniyorlarmış.
Ya bu kadar büyük bir hani şimdi bunu ben benim bir sistemim olsa da ben uğraşıyorsam dersin ki adam tek başına bocalıyor işte bilmem ne.
Ya.
Hani Twitter büyüklüğünde bir işletmenin bu sorunu çözemeyip de böyle aptal aptal şeyler çaba içinde, çaresizlik içinde bir oraya saldırıyor, bir buraya saldırıyor. Yazık bir şey. Hani çok uzun süredir bir yaşanmıyor. Bir zamanlar da bir balina meselesi vardı. Hani Twitter 2'de bir göçerdi. Ya kardeşim bu text bazlı bir sistem. Hani olabilecek en basit sosyal ağ. Bugün Commodore 64'te bile Twitter... istemcisi var. Tweet atabiliyorsun. Çünkü düz yazı.
Yazı.
Bunu mu çalıştıramıyorsunuz?
Yani.
Şey yok. Paradan yana hiçbir eksiğiniz yok. Zarar ediyorsunuz falan ama paradan yana eksiğiniz yok. Paran varsa uzmanı da bulursun. İş gücünü de bulursun. Neyiniz eksik ki kardeşim? Ne olmuyor ki? Bir şu senin işte bir şu bir uyduruk bir tık sistemi vardı zaten, alana kadar deveye hendek atlatıyorsun. Onu da kaldırdılar. Kimseye onay vermiyorlar. İşte geç şeydir, kalmıştır falan, geçici olarak falan bir şey, bir senedir öyle yazıyor. Anlamıyorum, hani geçen haftalarda da Türkiye'deki bu dolandırıcılık, banka şeyine, Twitter'ın alet olmasını konuşuyorduk. Her sene, her şey, her hafta bu sistemin diğer bir zavallı bir sorunu ortaya çıkıyor. Ya parası olan bir şey için bunların hiçbir sorun değil. Tutarsın 50 tane adam, o reklamlara işte tamam dolandırıcılar sahtekarlık reklamı veriyor. Abicim yapay zeka, kuantum bilgisayar bilmem ne gerekmiyor. Ya 50 tane adam tutarsın, bakar zaten şey mi, sanki reklam mı yağıyor senin sistemine? Gelen bütün reklamlar şarlatanlık reklamı. Tutarsın 50 tane adam, 100 tane adam, bakarlar gelen reklamlara, onay vermezler şüpheli bulduklarına, mesele çözülür. Ama yok, hiçbiri yapılmıyor, sürekli gündemde ama böyle, öyle evet. Oldu, böyle oldu. Bu da şey, şimdi Facebook mesela biliyorsun, Facebook düşüşte, bütün dünyada düşüşte. Hatta hani 2018 herhalde bunun miladı. Çok emin değilim ama ben kendi çevremden böyle diyebilirim.
Ben de öyle.
Artık yokuş aşağı gidiyor ama iyi anlamda değil, hani uçuruma gitmek anlamında. Twitter o noktaya daha gelmedi bence.
Bence de.
Ama bu gidişle çok çok da uzak gelecek değil. Bu o noktaya varış.
Bir de Twitter'ın hep bir finansal sorunları da bir yandan devam ediyor. Hani Facebook yine para basıyor bir yandan, azalmaya evet. Azalmasına rağmen.
Evet.
Apple'dan birkaç haber var. MacBook Pro'ların, Touch Bar'lı MacBook'ların yeni bir sorunu ortaya çıktı. Bu benim de önümdeki de buna dahil. Şu açma kapama işleminde, şimdi arada hani bunun incecik bir şey kullanılır ya laptoplarda, bir kablo bağlantısı buradan geçer. Evet. Bunu inceltebilmek için daha da incesini kullanmışlar ve orada devreye sarılmış o. Bu her açma kapamada onu aşındırıyorsun, aşındırıyorsun. Bir noktada kopmaya başlıyor. Kopmaya başladıkça ekranda sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte ışığının, arka ışığının bozulması gibi vesaire. Ve bunun kronik bir sorun olduğu. Hepsinde yani bu sonuçta o kablo hepsinde kullanıldığı için hepsinde olacağı, günün sonunda yani bir gün olacağı ortaya çıkmış. Ve maalesef şey de yok. Hani o kabloyu değiştirip kurtulmak yok. Ekran değişiyor. Komple. Şimdi bununla uğraşıyorlar. Bunu Apple'a kabul ettirmeye çalışıyorlar.
Çünkü etmez.
Herhalde
ne olur şey, siz kapağı açmasını beceremiyorsunuz falan. Rahmetli yaşasaydı öyle bir yanıt gelirdi. Siz kapağı o şekilde açılmaz bilmiyorsunuz falan diye. Normal, bu tür bir sürü cihazda böyle şeyler oluyor.
Ama şey tuhaf değil mi abi? Hep yani birçok markada şu menteşe sorunu çözülemedi. Evet. Bir şey yapıyor ya bu menteşe. Evet. Ya kendi kırılıyor ya işte içindeki kablosunu eziyor.
Ya laptop'ın en çok yük binen kısmı işte o menteşe ve menteşenin bağlı olduğu kısımlar. Asus'ta da yıllarca bu sorun yaşandı. Gövde tabii. Kırılıyordu.
Evet.
O menteşenin bağlı, çünkü o metal, hadi yine neyse, gövde bağlandığı kısım kırılıyordu. Onu hallettiler, başka sorunlar çıktı. İşte bunlar fiziksel, bir de işte bu o kablonun işte aşınması. Tabii bir de günümüzde şey çıktı. Dönüşebilir bilgisayarlar çıktı. Evet. Şimdi şunun menteşesi en ilkel 1980 tabii. Küsur yılından beri aynı menteşe.
Mantığı öyle.
Şimdi bir de o ekran açılıyor, dönüyor. Hmm. Açılıyor, işte kayıyor falan filan. Bilemiyorum. Çok dönüşebilir bilgisayarlar ilk çıktığında her firma kendi şeyini geliştirdi. Menteşe sistemini, evet. Dönme sistemini. Demiştik ki o zamanlar ya bunların bazıları dökülecek kesin bir süre sonra. Mesela ben 2013 yılında çıkmış Sony'nin bir bilgisayarını hala kullanıyorum. Onda ekran açılıyor. İstersen şöyle klavyenin üzerine kayıp tablet oluyor. 5 yıldır oradan bir sorunu yok.
Doğru.
Hani hareket daha az biraz. Ama hani bazı bilgisayarlarda gördük daha basit menteşelerin döküldüğünü. Buna mühendislik harcanması lazım demek ki.
Evet. Bir de işte hani cihazları hep incelt, daha ince olsun, daha ince olsun, hafif olsun baskısı iç kısımlarda.
Fizik,
evet.
Fizik kurallarıyla artık kafa kafaya
şey
geliyoruz.
Şey var, bizi tedirgin ediyor. Adam diyor ki ben diyor fanını incelttim diyor. Fan da en çok bozulan şeylerden birisi.
Ya inceltilmiş fanın da gücü yetmiyor.
Ha, bir de o var.
Bizim bu teknoseyirde incelediğimiz UX391 Asus Daha önce UX490. Bunlar benim kullandığım makineler. Bunların içinde dünyanın en ince fanı var diyor Asus.
Evet.
Var ama fan o yüzden de hep çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü hava akışını az oluşturuyor az falan. Ha, ama diyorsun ki bir kağıt gibi bilgisayar evet, diyorsun. Öyle bedeli. Gerçekten öyle. 1 kilo ağırlık. Süper bir şey. Ama işte ya. Şimdi bu işlemci soğulması gerekiyor. Nasıl yapacaksın? Bir fan koyacaksın. İnce olsun o zaman çok dönecek. Yapacak bir şey yok.
Evet. Apple iPhone SE'yi de yeniden satışa sunmuş.
Bu nedir? Ben bir iPhone SE ne? Ben bunu bilmiyorum açıkçası. Ha,
bu ucuz iPhone'du zamanında.
Ucuz iPhone 5C'ydi.
İşte bu da onun şeysi. Bu da aslında SE de ucuz olsun diye çıkan bir telefondu.
Plastik mi?
Bu plastikti yanlış hatırlamıyorsam.
5C plastikti çünkü.
Bir dakika düşüneyim 5C'yi. Yok o da metal miydi? Şimdi hatırlamıyorum. Şimdi bir yandan yeni X'ler az sattığı için bir arayış var. Bir şey. İnsanlar da bir iPhone alacaklar sonuçta. Ve bunları pahalı buluyorlar. Bir kısmı işte şey aldı. Hani 8'e geçtiler. Bunu es geçtiler tamamen. X'i kaldırmıştı. Geri getirdi. Evet. Daha hani yeni modellerden. Bu SE'de
hepsi pahalı.
Hepsi pahalı. SE'de işte şey daha ucuz olsun yine iPhone olsun diyenler için bir alternatif. Zaten işte Virgin Haber'in de şimdiden diyor stoklar tükendi diyor.
Bu küçük falan bir telefon.
Küçük. Bu daha klasik iPhone tasarımda.
iPhone 4 gibi, 5 gibi telefon evet. Bu benim bildiğim.
Türkiye'de satıldı mı bilmiyorum. Hani tekrar satışa girdi mi? İşte iPhone ne oluyor? Hani X tarafı böyle gittikçe bir tuhaflaştı. Eskiye dönüyor Apple sürekli. Satabilsin ürünleri diye. Ama sonuç itibariyle herkes tabii ki hani o yatırımcıları falan X serisini satmasını bekliyordu.
Orada o çok büyük bir kriz var biliyorsun. Apple'ın şimdiye kadar gördüğü hani şimdi Steve Jobs bilmem ne zamanlarını saymıyorum tabii ki. Tabii. Bildiğimiz zamanlarda, iPhone sonrası zamanlarda en büyük krizi şu anda yaşıyorlar aslında. Dolayısıyla böyle arayışlar olacak.
Yani şu an hani bir vatanda bulabildim. Bu arada metal o, SE. 2700 liraya stoğa gelince haber ver demiş. Orada listeye konmuş ama gelir mi, gelmez mi? Apple ile ilgili esas haber Macintosh 35 yaşında. O da doğum günü.
Macintosh bu ekranı kendisi işte disket sürücüsü falan bir arada hatta üzerinde bir yanlış hatırlamıyorsam sapı olan biraz ince uzun yapısı olan makine. Hı hı. 68 bin işlemcili. Yani o aslında Amiga'dan zayıf. Çünkü ilk çıkanı 128 kilobayt 68 bin işlemci. Amiga dediğin 68 bin işlemci 512 megabayt kilobayt pardon 512 kilobayt bellek 1 megabayta çıkartıyorduk parça takıp bu 128 kilobayt Commodore 128 kadar belleği var ama 16 bit işlemcisi var ama bu çok kullanılan bir makineydi yani 2000'li yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde bu hala kullanılıyordu öğretim üyeleri tarafından. Bir network'ü vardı İstanbul Üniversitesi'nin. Apple network'ü. Hatta bir iki sorun oldu bana sordular. Hani çünkü hocalar falan tanıyordu beni. Hani ben çünkü başka üniversiteden geldiğim için benim yaşım falan daha yüksekti ortalama öğrencilerden. Tanıyorlardı beni, biliyorlardı. Bana sordular dedim hiçbir fikrim yok. Çünkü Apple'ın network'ü öyle şimdiki gibi Ethernet kablosu, TCP, IP falan değil. Ya bu önemli bir makine. Grafik arayüzlü, mouse'lu falan modern bilgisayara andıran atası 35 yıl olmuş. Vallahi, tahmin ediyorum hala kullanan
belki vardır.
İşte matbaacı falan ya da işte tez yazan birileri vardır.
Benim ilk dokunduğum bilgisayar galiba bu. Yani ilk oynadığım bilgisayar. Çünkü babamın bir arkadaşı Amerika'dan getirmişti bunu. Şeyde oynadığım oyunun adını bir türlü aradım bulamadım. Para Troopers gibi bir şeye herhalde şeyde yukarıdan atıyorlardı adamları.
Sen aşağıdan ben, uçak savarla vuruyorsun.
Uçak savarla vuramazsan birikiyorlardı. Sonra gelip o adamlar beni patlatıyordu.
Evet.
Bu oyunu oynamıştım.
Tam da savaş suçu işleme oyunu yani. Günümüzde yapamazsın oyunu. Öyle çünkü sallanan adama atmak o çok tamam hani o da gelip sonra seni patlatıyor. Yani. Evet gerçek hayatta da öyle. Ama bir yandan da tabii öyle armut gibi ağaçtaki sallanan adama ateş etmek çok mert bir şey değil. Doğru bir şey. Hele uçak savarla ateş etmek zaten hani savaşın kuralı mı olur dersin de yani kurallarına aykırı. Neyse öyle oyun zamanının oyunu. Ben de Commodore 64'te oynamıştım. O arcade oyun herhalde aslında. Hmm. Evet vardı öyle bir şey.
Ben Apple'da oynadım. Tabii çocuk olduğum için hiçbir şey bilmiyorum, anlamıyorum. İşte yenilince gelip bir resetlerlerdi, bir daha başlayayım diye.
Ya işte Apple Macintosh önemli bir makine. Macintosh bir çeşit elma.
Evet.
O da şey zaten ondan sonra buradan dolayı adı Mac. Macintosh bir süre sonra kısaltıldı, Mac oldu. Bugün hala Mac işte, bugün hı-hı, Mac diyorsun. Hatta ben bazen Macintosh diye ağzımdan kaçıyor da düzeltiyorum hemen. Çünkü hiç kimseye bir şey ifade etmiyor günümüzde.
Evet.
35 yaşında. Menteşesi bozuluyor şimdi.
Ya. Intel, onlarda da şimdi ufak bir kriz var. Çünkü onlar, ya bu hep diyoruz ya, bir şeyin zarar etmesi gerekmiyor işlerin hani kızışması için. Beklediği kadar kar etmeyince de sorun.
Evet.
Yine Intel de bu durumu yaşıyor ve suçlu olarak yine işte Çin pazarını göstermişler. Orada küçülmeyi göstermişler. Bulut pazarının yeterince satın alınma yapmadığını göstermişler. Bir de tabii şey derdi var. Yeterince ürün üretemedik.
Alamadı ki kimse. İstese evet, de alamadı. Hala ne kadar çözüldü emin değilim. Ocak ayı işte geldi geçiyor. Ne kadar o sorun çözüldü bilmiyorum. Intel bir bunalımlı bir dönem yaşadı.
Ya, Türkiye'de bir, o kadar yüksek satış olmadı. Hiç öyle bir bunalım yaşanmadı. Yani insanlar biz Intel işlerde
bulamıyor. Zaten alacak, evet, alamadığı için insanlar.
O yüzden pek anlayamadık biz hani düzeldi mi nasıl oldu. İşte böyle geçirmişler. Tabii bir de bir yandan da şey arıyorlar. Hala firmanın başına kimin geçeceği belli
evet,
değil.
Evet, Intel'in öyle bir krizi var. İşte CES geçti falan. Bekleniyordu yeni bir isim çıkacak mı? Yok, hiçbir şey söylenmiyor. Ne kadar böyle gidebilecekler bilmiyorum.
İşte Apple'dan birisini alacakları falan söyleniyor. Bir sürü dedikodu var şu anda.
Hadi bakalım.
Şey satışları da iyi değilmiş. Yani modem satışları da azmış. Onların da içinde Intel var.
Hmm. Artık 5G geliyor. Herkesin evet, umudu 5G'de. Intel'de 5G benden soğudur falan diye açıklamalar yaptı. Yıl sonunda tabii diyor onun yongası tabii hazır olacak diyor. Bir sene nefeslerini tutabilirlerse
tutarlar canım,
seneye krallar.
Zaten hani zarar etmiyorlar da işte tabii beklendiği ki, kadar tabii olmuyor. Şimdi cep telefonlarında şöyle bir durum var. Delikli telefon göreceğiz biz önümüzdeki aylarda.
Ay.
Evet.
Son öyle olacak gözüküyor.
Üzerinde
20 Şubat.
Klasik çentik yerine ufak bir delik olacak o evet, kamerayı çünkü bir türlü kaybedemiyorlar.
Evet. Ya ekran bütün ön tarafa ekran yaparsan illaki şunu koyacak bir yer gerekiyor. Çentik diye bir çözüm çıktı. Sevmedik ama bir yandan da her firmadan gelince hani alışmak zorunda kaldık ya da en azından susmak zorunda kaldık. Şimdi çentiğin daha kötüsü diyebilirim aslında delik. Çünkü hani çentik bazı akıllıca hilelerle üstteki durum çubuğuna gizleniyordu falan filan idare ediliyordu. Yok olamasa da görsel olarak en azından daha gözü rahatsız etmeyecek şekilde idare edilebiliyordu. Şimdi ekranın ortasında delik çıktı. Bilemiyorum ben bu şey açıkçası fetişini çözemiyorum. İşte bütün ekran telefon sırf ön tarafı ekran olacak. Ya olmasın tamam şurada bir parça olsun üzerinde de işte kamera falan dursun bu dünyanın sonu değil ki. Hani şey yapamıyorsan bütün telefonu ekran yapacağım diyorsan adam gibi yap bana. Delikli, çentikli bilmem ne yapma. Yapamıyorsan eski usul olsun. Ben şu dediğim gibi hani o fetişi anlayamıyorum. Yapacağız diye ekranı delikli, ekranı yok bir parça koparılmış çentik diye.
Şu olabilir mi? Yapacak şey bulamıyorlar. Ne yapsak diye. Birisi bir şey yaptığı zaman hadi bunu yapalım biz de.
Ya tabii ki. Şimdi Android dünyası Apple hata yapsa bile kendisi de o hatanın hani onu Apple'ın yaptığı her şeyi hayranlıkla izledikleri için onu da taklit ediyorlar. Bu çentik işi Apple'da çıkmadı mı? Evet. Apple'da çıktı. Android dünyası en ufak bir sorgulama yapmadan Apple yaptıysa hemen taklit edilecek. Kendilerine uyarladılar. Şimdi de ileriye götürüyorlar.
Apple'dan önceki neydi? Essential Phone muydu? Hangisinde çıkmıştı?
Galiba. O da hani o
da başarılı olmadığı için saymıyoruz.
Ne kadar çıkmış bir telefon olduğu tartışıldığı için. Hayırlısı şimdi, bakalım. Apple kendini uçurumdan atarsa bütün Android dünyasını atacaktır. İyi bir şey bu varsayarak.
Bu telefon bu kameranın özelliği de minnacık olması zaten. 0.8 mikron. o deliğin küçük olması için bir yandan da kameranın da küçük olması gerekiyor. Eğer hani küçülmesini istiyorsan.
İşte Samsung'un yeni kamera modülü.
Evet. Ama iddiası şu, hani küçülürken biz işte kaliteyi kaybetmiyoruz diyorlar. Göreceğiz bakalım.
O da biraz zor çünkü burada da yine fizik işin içine giriyor. Hani objektif falan fiziksel şeyler bunlar. Şöyle bir algı var. Telefonun artık işte 8 çekirdek, 10 çekirdek hızı 2 GHz'in üzerinde 3 GHz'e yakın çalışma hızları falan filan. Hani bu deli işlem gücüyle ben her şeyi çözerim. Ya öyle olmuyor işte. Hani bir fotoğraf çünkü şey değil ki. Bir fotoğraf olacak tamam. Buradaki gökyüzü masmavidir. Orada bir objektifin önünde bir toz kalmıştır. Orada bir siyahlık vardır. Tamam hani yapay zeka falan dediğin şey onu anlar. Bu tabii. Dümdüz bitmeyen tükenmeyen maviliğin içinde bunun işi ne der? Onu siler. Oraya 3 tane daha mavi piksel koyar. Tamam. Ama yani olmayan adamı oluşturamazsın. Araba yamuk çekildiyse düzeltemezsin. Her şeyi işlemciyle yapamazsın. Bu bir veri olması lazım ki sen interpolasyon yap işte. İki değer arasındaki değeri bularsın ama bir de bulursun. Ekstrapolasyon vardır. Olmayan değeri üretmek. O bir çıkarımdır. Hiçbir zaman şey olmaz. Fotoğrafı küçültürken sorun olmaz. Büyüttün mü bozulur. Olmayan çünkü bilgileri oluşturup oraya koyarsın. Onu da gerçi interpolasyonla yapıyorsun genelde ama bozulur işte. Olmayan veriyi oluşturuyorsun. Ben şeye inanmıyorum. O deli gibi işlem gücünü kullanıp süper fotoğraf çekerim. Yok kardeşim o ışığın güzel güzel gelmesi lazım.
Öyle.
Algılayıcıya düşmesi lazım. Sonra araları doldur sen. Evet bakalım.
Şimdi ben buraya almamıştım ama Meizu ve Vivo bir yeni bir konsept deniyorlar. Sana sadece onu anlatacağım. Bakalım sana nasıl geliyor. Abi üzerindeki telefonun bütün tuşları yok etmişler. Hepsini. Tuşmuş yok. Port mort yok.
Şimdi HTC de bir yandan sıkılan telefon yapmıştı.
İşte o düğmeler öyle çalışıyor. Yandan sen basıyorsun. İşte haptik basınca duyarlı.
Tamam.
Öyle çalışıyor. Port yok. Şeyle bağlı diyor kulaklığını işte.
Bluetooth'la bağla.
Şarjı nasıl yapacaksın port olmayınca? Şarj. Ona da diyor kablosuzla yapacaksın. Hiç port olmayacak. Dümdüz telefon yaptık diyorlar.
Ne sorunu çözüyor ki bu? İşte şey mi? Daha mı toza karşı, suya karşı daha da mı dayanıklı
tek
oluyor?
Tek parçalık. Hani hiçbir şey yok çıkıntı girinti.
Güzel. Yani tasarım olarak belki güzeldir.
Şey de yok. SIM kart da yok. eSIM.
Tamamıyla kapalı kutu. Bilemiyorum. Dediğim gibi ben böyle konularda hangi sorunumu çözüyor diye düşünüyorum.
Var mı senin böyle bir sorun? Yani tuşlar fiziki tuş.
Tuşu arıyorum ben hani olsun da basayım diye. Çünkü mesela Xbox 360'da dokunmatikti power düğmesi. Cihazı bir tutayım da şu arkasındaki kabloyu çıkartacağım falan dersin açılır. Benzer şekilde işte hani şunun şeyini yapayım şunun şurasına bir bakayım dersin açılır. Mekaniğe geçildi yeni cihazlarda ne güzel hiç sorun yaşamıyorsun. Tamam bazı teknolojiler etkileyici oluyor ama uygulaması hoş olmuyor. Bir görüp bakmak lazım. Tabii ki hani sadece kablosuz şarj olması, kulaklığın Bluetooth olması sadece falan bunlar tabii ki seni kısıtlayan şeyler. Ama bir yandan da diyorsan ki ya hiçbir deliği olmayan, bağlantısı şey olmayan bir yapı. Tamam hani tasarım olarak ona da hoş diye dememiz lazım. Bilemiyorum.
Yani evet hangi sorunumuzu çözüyor kısmı en büyük soru abi.
Şimdi bazı şeylerde de şu var. Çok ileriyi gören ya da cesur davranan firma zararlı çıkıyor. Şimdi hep verdiğimiz işte zamanında Abit diye anakart firması vardı. Adamlar şeyi kaldırdılar. PS2 evet. Klavye bağlantısını, mouse bağlantısını anakarttan kaldırdılar. Zamanından önce bir hareketti.
Kesinlikle.
Hep herkesin başına Max serisi anakartlar bela oldu. Çünkü piyasada USB klavye, USB fare yoktu. Herkesin başına bela oldu. Şimdi zaten yok. Evet. Aramıyorsun bile.
Aynen öyle.
Ama bunu işte 20 sene önce yapınca bir sorun oluyor. Burada da hani zamanında AMD, Nvidia'da mesela yenilikçi bazı teknoloji tercihleri nedeniyle aynı zararı gördüler. Bu da benzer bir şey. Belki bir süre sonra çok normal gelecek ama şu anda tam hazır değilsin. birazcık sorguluyorsun ya da tedirgin oluyorsun. İlk bir teknolojiyi ilk uygulayan genelde yanıyor.
Evet.
Değişimi göğsünde yumuşatması gerekiyor. Zararlı çıkıyor.
Evet.
Ama sonra gelenlerin işi daha kolay.
Ben şeyden memnunum ama parmak izinin ekran altına girdiği modelleri evet. denediğimde tam şey gibi hızlı değil. Arkadaki klasik okuyucu kadar hızlı değil ama yine hızlı.
Ya çalışsın da.
Çok da güzel çalışıyor. Bence o tamam. O artık hepsinde olması gereken bir şey.
Ben bu dediğim gibi yani bütün ön taraf telefon olsun, ekran olsun tamam güzel bir şey de şart değil ya. Hani tamam çerçeve zamanında hep çerçevelerin kalınlığını konuştuk. O bir incelemelerde bir kriterdi. Şimdi tamam yanlarda artık kimsenin yok. Çerçevesi yok. Ucuz telefonlarda falan beğenmediğin telefonlarda bile yok. O aşıldı. Şimdi bir üstte bir altta bir bölüm gerekiyor şu navigasyon için. Tamam onu yazılım yaptım diyelim. Üstte o zaman işte şu objektif için falan bir bölüm gerekiyor. Olsun ya hani sonuçta bu telefonun bir varlığı olacak. Hani bir süre sonra şey mi kafaya takacağız? Ağırlığı olmasın falan. Nasıl olacak? Varlığı varsa, bir kütlesi varsa ağırlığı var.
Şeyde fotoğraf çekerken şey sorun yaşıyorum. O kadar inceldi ki çerçeveler.
Tutacak yer yok.
Odak noktası saçma sapan bir yere gidiyor. Çünkü dokunmuşum saçma bir yerine.
Ben kendi telefonumda ben Note 9 kullanıyorum. Yandaki o yandan gelen ekranları falan en sonunda iptal ettim. Kapattım. Çünkü başka bir şey yapayım derken evet. o şey açılıyor. Side panel açılıyor. Bir kere iki kere bakıyorsun ben bu yan paneli açıp hayatım boyunca bir şey yaptım mı? Hayır. En sonunda gidiyorsun settings'e kapa. Ama tabii bir yandan da hani bu en gelişmiş reklamlarda kullanılan özellikleri kapatmak insan onu da sorguluyor.
Değil mi?
Ama bir işe yaramıyormuş. Hı-hı. Ya da benim için bir işe yaramıyormuş. Onu anladım ve kapattım. Zamanla işte onu kapa bunu kapa telefon 33.10'a dönüşüyor.
Ya.
Ama böyle.
Öyle. Valla bakalım biraz da bir yandan da işte yeni ne yapacaklar. Bak biz ne teknolojide yaşadığımız sorunu söyleyeyim sana. Şimdi biz ürünleri test ediyoruz. Tabii onların bir fotoğraf çekme kısmı var. Falan var. Telefonları karıştırmaya başladık abi. Ya hangisi işte Honor'da hangisi Huawei'de hepsinin arkası birbirine benziyor.
Dışarıdan bakıldığında ayırt etmenin evet. Samsung'ları ayırt etmenin artık mümkünü yok. Siyah renkli S serisi, Note serisi falan hatta A serisinin yüksek modelleri falan diz masaya hiçbirini ayırt edemez. Tamam bir yandan da şu var hani bir işte her şeyi atınca zaten ortaya ekran kalıyor. Hani gidilen yol bu normal bir şey bu durum. Ama otomobilleri de ayırt edemiyorsun ki.
Yani
şu geçen yani özel bir merakın yoksa geçen otomobillerin çoğunu tanıyamayacaksın. Çünkü hepsi birbirine benziyor.
O zaman sen yeni telefonu niye alacaksın sorusu bu sefer de. Yani hani adam tasarımı oturttum tamam budur diyor. Bu deliklere de girmesin diye düşünüyorum. Ne göstereceksin? Sen de bu sefer diyeceksin ki yine aynı telefonu satıyorlar.
Ya uygulama lazım. Bir hani uygulamadan kastım marketten çekilen aplikasyon yazılım uygulama değil. Hani bir çözüm, bir şey. Bu yapmadığı bir şey yapması lazım.
Evet.
İkna edebilmek için insanları. Ya olacaktır. Bu artan işlem gücüyle falan da bir daha zekice şeyler çıkacaktır. Bir Pokemon Go çıktı. Ortalık sarsıldı. İlk kez çünkü kameradan gelen yani gerçek hayatın görüntüsüyle telefonun oluşturduğu görüntülerin üst üste binmesi falan insanların hayatına girdi. Var olan teknolojilerde ama uygulaması yoktu. İlk kez işte babaanneler, dedeler bile yani. Gördü. Tamam o artık insanlar için o var, o teknoloji var. Böyle şeyler lazım. Ha onu da üreticiler düşünsün. Her sene işte Samsung kaç tane telefon duyuruyor yeni? Her üretici.
Her
sene yani. Hiç bu sene bir şey geçen senekiyle idare edelim yeni bir şey yok diyen firma yok. Diyemez zaten. Var olamaz öyle bir firma. Her sene bir şeyler üretiyorlar. Bir kısmı tamamıyla hiçbir şeye yaramayan yalan şeyler. O AR emojiler bilmem ne. Tamamıyla oyuncak. Gerçek hayatta hiç kimse bana öyle bir kendi emojisini falan yollamadı. Yollamasa da silerim. Hani ya bloklarım ya silerim. O yüzden yollamadılar. Ama işte tanıtımlarda ne göstereceksin? Böyle şeyler göstereceksin.
Öyle. Amazon yeni bir şey deniyor abi. Teslimat robotu.
Şimdi daha uçanı hazır değil, kaçanını yaptılar.
Evet, drone'ı yerine ya da alternatif bir de şey yapmış. Böyle küçücük bir şey geziyor. Kendisi getiriyor. De kutu kadar zaten.
Getiriyor sana malını.
Evet ama şey yapamıyor tabii. Hani evinin kapısına hoplayıp zıplayıp gelemiyor. Sen çıkıyorsun ondan alıyorsun. Kapının önüne geliyor.
Kapıyı da çalamıyor.
Evet tabii.
Ne yapacak? Mesaj atıyor. Ben kapıdayım açın. Sesleniyordur belki.
O da olabilir.
Alexa ile.
Bunu deniyorlarmış şimdi de.
Ya bu günümüzün elektronik ticaret dünyasında en büyük sorunlardan birisi, çözülecek şeylerden birisi dağıtım konusu kaldı. Onun yerine bir şey koyamıyorsun çünkü işte tamam ben siparişi veriyorum Amazon'dan. Ne, uranyum mu konuşmuştuk ya. Uranyum var sipariş ediyorum gelsin patlatacağım. Ama birinin getirmesi lazım.
Evet.
O tabii havadan getirme falan daha hazır değil. Olacak eninde sonunda ama hazır değil. Geleneksel anlamda kargonun da maliyeti falan ya da hızı gecikmesi firmaları çok tatmin etmiyor. Daha şey istiyorlar hani alayım gelsin. İnsanlar da bunu istiyor. Firma da bunu teşvik etmek istiyor. Şimdi de işte dağıtım robotu. Sürücüsüz. Bunu tabii biliyorsun ki bazı semtlerde bu robot girer çıkamaz. Çünkü direkt robotu götürecekleri için girer ama çıkamaz. Artık bunları nasıl aşacaklar bilmiyorum.
Ben bir emlakçı arkadaşa sordum. Şey arıyormuş firmalar. Depo arıyorlar. Çünkü şey yani merkez depodan dağıtalım o işlemiyor ya da düzgün işleyemiyor.
Yerel depolar. Dağıtım evet. Noktaları evet. Bugün şey var mesela bazı o Çin siteleri var ya Banggood,
Gearbest.
Başka ne var? Gearbest, AliExpress, DealExtreme falan filan. Bir şey sipariş ediyorsun. Türkiye'den kargolanıyor. Tahtakale'den bir yerden kargolanıyor. Çünkü firma depo kurmuş oraya. En çok satılacağını umduğu malları USB kablosu bilmem ne oraya koymuş. Oradan geliyor sana.
Evet.
Lazım. Efektif bir şey olmayabilir. Çünkü oraya yani ben belki çok fantastik bir şey sipariş ettim. Hani her şeyi orada tutamazsın. Ama belki kampanya ürünlerinde.
O
falan.
Da var. Bir de Türkiye'ye bunlar hani uzun zamandır Çin'den zaten ürün yolladıkları için bir veri tabanı oluşuyor. Bu Türkiye'den en çok ne alıyorlar diye. Onlara uygun işte yapıyorlar.
USB kablo alıyoruz.
Vallahi işte bak daha önce de söylemiştim. Hepsi burada da en çok satılan şey çocuk beziydi. Hani biz tabii elektronik falan düşünüyoruz hep ama yok öyle bir değil. Gerçek hayat öyle değil yani.
Sarf malzemesi.
Tabii.
Ya şimdi çocuk bezinin farklı dinamikleri var. Alıyorsun, kullanıyorsun, atıyorsun. Çok pahalı bir şey.
Çok pahalı.
Çocuk da çatır çatır kullanıyor. Hiç acımıyor yani. O yüzden o çocuk bezi her çocuk sahibi olan anlatır yani çocuk bezi anılarını. Bayağı bir sıkıntıdır. Mama bazen şey oluyor. Özel mamalar oluyor. Şimdi bir ucuz hani her yerde bakkalın sattığı, marketin sattığı mamalar var. Bir de bazen işte çocuk erken doğmuş falan filan bir özel mamalar oluyor. Yine yandın. O bir de öyle pahalı şey market falan tabii tutmuyor elinde. Eczacı bile tutmuyor. İsteyince geliyor. Çünkü 100 küsür lira bir kutusu. Mamanın bir hafta falan giden kısmı. İşte orada yine böyle farklı operasyonlar, arayışlar. Sen çırpınıyorsun.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Çok da bir şey yok aslında. DeepMind yapay zekası StarCraft 2 oynadı dün.
İnsanları yendi.
Şimdi evet zaten bu bir süredir devam eden bir çalışma. Dünkü maçlarda da yendi. Bir kere yenmiş insan yapay zekayı.
Ama insanın bir StarCraft'ta özellikle insanın bir fiziksel bilgisayarla iletişim boyutu var. Onun işte mouse'a tıklıyor hatta dakikada bilmem tabii. Kaç saniyede bilmem kaç komut mu ne veriyor falan. Bilgisayar o konuda daha rahat.
Onu ölçmüşler abi. Gerçekten daha mı rahat? İnsanlar daha çok tıklamışlar. Bilgisayarın tıklaması onun, oyunun sonunda çok daha azmış ama teknik yetersizliğinden değil. İhtiyaç duymamış bilgisayar. Çünkü düşünerek doğru hamleleri daha kısa zamanda yapmış.
Şimdi tabii zamanında Diablo ilk çıktığında hem oynuyorduk hem eleştiriyorduk. Çünkü diyorduk ki yani sadece sol tuşa basarak işte tık tık tık tık kazanıyorsun. Bir strateji yok, bir şey yok. Basa şey, geçiyorsun. Tabii ne kadar hani de otomatik olarak basıyorsun. Orada şey olmuyor hani bastım vurdu tamam bir daha vurmalıyım bir daha basayım öyle bir şey düşünmüyorsun ki tak tak tak basıyorsun geçiyorsun. Ona zaten hani biz de gülüyorduk. Demek ki bilgisayar şey düşünüyor. Hani tamam işte bir hamle yaptım bir daha basmama gerek yok falan mı düşünüyor bilmiyorum. Bilmiyorum ama insan sonuçta şöyle de bir şey de var. Şimdi bilgisayarda şeyi oynuyorsun. Street Fighter'ı açalım. Orijinal halini emülatörde açalım. Oynayalım. 6 tuşludur. Hmm. Yumruğun 3 seviyesi vardır. Tekmenin 3 seviyesi vardır. Şiddet olarak. Bir de joystick. Bak oyna, yorulduğunu göreceksin bir süre sonra. O fiziksel olarak o tuşlara basmak, tabii. joystick'i oynatmak falan bir süre sonra yorulduğunu göreceksin. Bilgisayarın dediğim gibi sen nasıl programlarsan programla böyle bir dezavantajı yok.
Şey yapmışlar mesela oyunda bir avantajı şuymuş gerçekten. Bilgisayar bütün haritayı bir zoom out şeklinde görebiliyormuş. Sen,
evet.
Şey kapalı hani Fog of War vardır ya o ikisi için de geçerli, göremiyor ama görebildiği alanı da tam yukarıdan zoom out şeklinde görüyor. Çünkü zaten bir şeyleri okumasına falan ihtiyacı yok.
Tabii ki. Tabii ki.
Bir o avantajı var diyorlar. Geri kalan ama hani bizim de şimdi az önce senin de söylediğin avantajları bilgisayar kullanmamış gözüküyor. Gerçekten hani planlama ve stratejiyle yenmiş gözüküyor.
Ya bilgisayar oyunda insanı yener. Ben buna şey yapmıyorum ki. Hani burada benim bir iddiam yok ama ben bunu biz yapay zekanın başarısı olarak falan da görmüyorum. Hani çünkü ama bu öğrenmiş. Bir yandan bir hesap işi bu.
Öyle.
Şey değil. Hani bir önemli olan şey değildir. StarCraft'ta insanları yenmek yapay zekanın üstünlüğü değil kardeşim. Yapay zekanın üstünlüğü şurada şimdi işte kendi giden arabaları falan çok konuştuk geçen haftalarda. Ya orada sen arabayı öndeki araba durdu. Yok öndeki araba saçma sapan bir hareket yaptı. Yan döndü bir anda falan filan. Senin ne yapacağındır? İneyim yardım edeyim mi ne yapayım bilmem ne budur yapay yani zeka burada çalışır. Burada tamam oradan adam geliyor oraya şunu yolladım falan bu mekanik bir şey bence hani öyle bir duygusal bir zeka değil.
Şöyle bunun esprisi oyunu oynamayı öğretmişler sonuçta ve iyi oynamış. Hani öğrenme öyle. Kısmı sonuçta.
Zekası olsa şeyi düşünürdü niye oynuyorum? Hani StarCraft'ı niye oynuyorum?
Rage quit yapıyorum.
Oynuyorsam niye oynuyorum? İşte zeka olsa onu düşünürdü. Bu hesap makinesinin hallicesi, kabacası.
Karşıdaki oyuncuya akıl verirdi ya bunlarla vakit kaybetme git kendine maaşla iş bul falan.
Yoksa diye. Ben senin yerini alacağım, ekmeğini alacağım derdi. Evet. Ne olacak bu şeyle yapay zekalar ama insanları yendin. Turnuvaya falan da bu girecek bir süre sonra demek ki iyice açsın. Pro gamer diye bir adamlar çıktı.
Ya işte onlarla
bir tabii. sene içinde ekmeklerinden oldular. Olacak.
Fortnite ile ilgili ilginç bir şey var. Gerçi Fortnite'ta özel değil bu. Para aklama operasyonları kurulunun bu oyun üstünden gerçekleştiği ortaya çıkmış. O da şöyle. Senin mesela ben kredi kartını çaldım. Şimdi onunla gidip gerçek bir şey alacağıma gidiyorum Fortnite'tan bir şeyler alıyorum.
Ceket alıyorsun.
Item alıyorum. Sonra onu satıyorum çünkü onun da pazarı var.
Evet çünkü değeri saçma sapan derece yüksek oyun içi objeler var.
Evet.
Hani gerçekten anlamakta bizim artık yaşımız geçtiğinden midir nedir bilmiyorum. Algılamakta zorlanıyorsun. Şimdi bir öyle bir oyun dünyasında şöhretli bir arkadaşla sohbet ediyorduk falan. Şimdi o anlatıyor. Bana diyor Fortnite'dan diyor işte ceket yolladılar diyor bilmem ne. Ben tabii hani ceket düşünüyorum. Yağmurluk düşünüyorum falan. Meğer oyunun içindeki ceketmiş ve onu satıp da işte bilmem ne şunu yapmış bunu yapmış falan filan. Ya bir anda bayağı bir yabancılaşıyorsun hayata her şeye. Bunu yapınca da Murat işte şey doğuyor. Böyle saçmalıklar doğuyor. Mesela biz geçmişte konuştuk işte Destiny'nin hiçbir zaman bir şeyi olmadı. Bir pazarı olmadı. Bir borsası olmadı. Çünkü Destiny'de karakterler oyuncular arasında bir silahı, zırhı falan değiş tokuş etme, satma falan yok. Kendi karakterlerin hepsi senin account'undaki karakterler arasında değiştirebiliyorsun. Ama hepsi senin. Asla bir silah satmak, bir şey satmak yok. Dolayısıyla onun bir böyle bir borsası olmadı hiçbir zaman. Ama kimi oyunlar ilk kurulduğundan beri bunun üzerine kuruluyor. O yüzden şey başlıyor, işte kumar başlıyor oyunun içinde. Yok böyle parayı bir şeye çevirme, o bir şeyi paraya çevirme sistemi olunca hele bir de şimdi parayı sana şeyle bankayla göndersen bile Swift hem kayıta giriyor
tabii.
Hem
komisyon.
Bankalar komisyonlarını çekiyor. Burada ceketle parayı sana yolluyorum. Fortnite'da ceket alıyorum, sana yol veriyorum. Sen de onu satıp bozduruyorsun. Kayıt dışı bir para aktarma, küresel para aktarma sistemi falan. Normal hani böyle şeylerin de doğması normal. artık onu oyun yapımcıları düşünecekler, bu kararı verecekler. Koymasan bu bir karar. Hani oyunun gelişmesi için senin vereceğin bir karar işte. Destiny'de koymadılar. Öyle bir şey olmadı. Ama hiçbir zaman da hani bazen şeydi, senin çok istediğin silahtan arkadaşında 5 tane vardı. Veremiyordu sana. Hiçbir yöntemi yoktu bunun. Kimisinde de en baştan bunu açık, bunun üzerine yükleniyorlar. Sonra işte bizim kara para aktarmak için kullanıldı. Normal yani, kullanırlar tabii ki.
Öyle. Anthem demosu çıkıyor. Yani biz bu videoyu yayınladığımızda da çıkmış olacak.
İşte Destiny dedik. Bu Electronic Arts'ın Destiny'si. Evet. İşte yeni bir oyun. O çok oyunculu. Bir dünyada ortak paylaşılan bir dünyada geçen shooter bir oyun. Şimdi bir genel demosu var. Bir VIP demosu var. Onlar işte pre-order gerekiyor. Ya da Electronic Arts'ın EA Access sistemine Access, gerekiyor. 22 Şubat'ta oyunun kendisi çıkıyor.
Az kaldı zaten.
Bu demoların ben de denemek isterdim tabii ama şey de var. Hani EA'de diyor bunlar son hali tabii, değil. Tabii. Daha hatta şimdiki de değil, 6 hafta önceki hali oyunun falan diyorlar. Ve bunların kusurları musurları, bu bir sürü bitmemiş tarafı var. Ama illaki görmek istiyorum diyorsan, EA Access'in varsa ya da oyunu aldıysan bir deneme.
Sende bir heyecan şey yaratıyor mu? Sonuçta sen Destiny'yi oynamış ve yani o tarzı seven birisin. Şimdi Anthem sende aynı heyecanı yaratıyor.
Ya bir kere çok Destiny. Onu merak ediyorum, onu düşünüyorum. Çok Destiny bir oyun. Yani videolarını görüyorsun. Ya dünya şey hani yaşanan dünyanın nasıl söyleyeyim hani hikayenin harası. Hikayenin bazı yönleri de Destiny. Mekanikler, zırhlar, kıyafetler falan çok Destiny. Ama tabii ki bu yapılmış şeyden bir dersler alınıp herhalde. Belki Destiny'de çok Destiny ama daha Destiny olacak belki. Daha iyi olacak belki de. Ya merak etmiyor değilim. Ama geçmişte o kadar oyunlar konusunda hayal kırıklıkları yaşadık ki. Forerunner'dır benim en yakın tarihteki, nispeten yakın tarihteki büyük hayal kırıklığım. Daha önce bir Evolve şeyi yaşamıştık. Sillesi yemiştik.
Evet.
Belki şu neydi? Sleeping Dogs muydu? Neydi? Bir hackerlı bak adını bile unuttuk.
O değil o.
Hackerlı falan bir oyun vardı. Hatırlıyorsun, Ubisoft muydu?
Ubisoft'tu.
İşte orada...
Neydi adı ya?
Hatırlıyorsun ne kadar sarsıldığımızı. O yüzden artık hiçbir oyuna benim merakım yok çıkınca. Watch Dogs doğrusu. Dogs'u tutturmuşum.
Evet. Ama o da bir oyun. Sleeping Dogs da bir ayrı bir
ama
oyun.
O hiç olmazsa şey hani o ne çok sivrildi ne o kendi halinde çıktı, oynandı, bitti. Watch Dogs hayal kırıklığı oldu. Resident Evil 2 çıktı. Şimdi asıl garip olan şey bu. Bugün, Resident Evil 2 1998 çıkışlı bir oyun.
Ben oynamıştım.
Resident Evil'ın ikinci oyunu. Çok sevilmiş bir oyun. Acayip fanatikleri olan bir oyun. Yine çıktı.
Yine çıktı.
Yani tabii ki günümüze uyarlanmış grafiklerle, teknolojiyle, günümüz konsollarına, PC'ye. Yeniden çıktı. Herkes de oynuyor. Valla ben Resident Evil'ı zaten oynayamazdım hiç. O bir böyle onun nişan alması falan şeydir ya. Adam robot gibi dönersin böyle şey, sıkarsın falan filan. Bir de
mermi yoktur.
Şeydir ha, mermi falan yoktur. Sen öyle doya sıkayım edeyim yapamazsın. Her şeyi sayıyla yapacaksın.
Kahır oyundur yani.
Evet, benim Resident Evil benim şeyime pek girmedi. Gündemime hiçbir zaman girmedi. Ama çok sevmiş herkes. Özellikle bu ikiyi birden daha çok hatırlayan öyle. Var. Sevmiş olan var. Şimdi yine oynuyorlar işte. Yine oynuyorlar. Merak ediyorum ama oynayan birini seyretsem herhalde oynamamdan daha iyi. Bana daha iyi gelir.
Evet. Tahmin sana ediyorum. Katılıyorum.
Ben 5'i oynamıştım. Almıştım 5'i Xbox 360 için. Yine aynı şey ya. Çok fazla zombi var. Sende çok az mermi var. Her yerden geliyorlar falan. O olaydan sıkıldım. Ben o olayı sadece şey kabullenebiliyorum. Birazcık karikatür olunca. Yani mesela işte Dead Rising ya da ne bileyim Xbox'ta Sunset Overdrive birazcık şey olsun, esprili bir şey olsun. Çünkü öbür türlü hani çok düşman var, az silah var falan. Tek eğlence şeyimden çıkıyor benim.
Bu Resident Evil 2 biraz daha şey, korku oyunu aslında. Yani o kadar evet, böyle üstüne yüzlerce bir şey saldırmıyor ama bir tanesi aniden fırlıyor. Ya da işte onun bir evet, meşhur kapı açılma şeyi vardır, animasyonu bilmem nesi. Ne çıkacak diye bir beklersin. Odur yani bunun şeyi, gerilimdir yani.
Biz bunun filmlerine sardık.
Çok onlar başarılı.
Onlar da kaç... Ya. Kaç tane bilmiyorum.
Evet, ben de bilmiyorum.
Hani 10 tane var mıdır?
O kadar var mı ya?
Bilmiyorum. Yakındır yani. Çünkü onun da bir numaralıları var. Bir de numarası olmayıp adı olanlar var falan. Hiçbir kronolojisi falan.
Ya onların hepsinde aynı kadın mı oynuyor?
Galiba. Hı-hı. Galiba.
O da orada yaşlandı.
O da ve başka filmde oynamıyor zaten. Orada oynuyor bir tek.
Crytek'ten bir haber var. Bunu Crytek'ten hiçbir şey duymadığımız için gündeme aldım biraz
Crytek
da.
Crytek herkesin gündeminden düşmüş evet, durumda. Artık şey de gelmiyor. Eskiden kötü haberler geliyordu. Dedikodular falan. O da gelmiyor artık.
Bu bir oyun yapma aracı var abi. Special Ops diye. Onun yapımcısıyla anlaşmışlar. CryEngine kullanacaklarmış. Bu adamların uzmanlığı şu. Unreal Engine ya da işte Unity fark etmez. Onlara uyarlıyorsun. Böyle çok... İnsanın aynı anda oynadığı multiplayer oyunlarına bulut tabanlı...
Destiny mi? Yine konu hep aynı şeye geliyor.
Çözümler sunuyor. Onlarla anlaşmışlar. Motorunu verecekler. Herhalde yeni bir oyunda çıkma beklentisi doğurmuş bu durum ama... şimdilik sadece bu anlaşma var ortalıkta.
Ya Crytek'in yüksek bir teknolojisi vardı. Evet. Oyun motoru
doğru,
bazında. Hakikaten önemli bir oyuncuydu bu sektörde. Hmm. Ama bir yaratıcılık anlamında tıkandılar işte. Bir Crysis 3 oyun mu?
Maalesef.
3 oyun herhalde ya da bir de Warhead falan var. Hmm. Onları da sayarsan 3'ten fazla. O kadar işte. O kadar. Tamam, ilk Far Cry. Sonra git onu sattılar ellerinden, git başkaları Far Cry'ı devam ettirdi. Bir Rise biliyorsun bence süper bir oyundu. Hiçbir yere varmadı. Hala bugün eşi benzeri yok. Yani For Honor'dan iyi. Tamam, For Honor'da daha fazla işte kıyafetler yok, vuruş falan daha fazla olabilir ama oynanış ve keyif olarak Rise muhteşem bir oyundur. O kadar işte, bir yere ikincisi falan çıkmadı, öyle kaldı. Bilemiyorum. Daha bence vereceği şeyler Crytek'in vardı.
Bence de.
Erken biraz pes ettiler gibi, eğer ettilerse.
Evet. Zaten genelde yönetimle ilgili sorunlarla son yıllarda gündeme geliyorlardı. Stüdyoları kapanıyordu, ediyorduk. Yok, maaş ödenmedi bilmem ne.
Ya işte kimisi dedikodu, kimisi gerçek ya da evet, gerçeklik payı var. Bilemiyorsun. Bir aile firması. Onun şeyini bilemiyorsun, dinamiklerini. Çünkü belli ki hani orada bir üç kardeş, bizimle tanıştırılan, edilen üç kardeş var ama üç kardeşin üçü bir değil. Bir evet. Cevat teknik tarafı olan, hani programlama falan filan Cevat gözüküyor. Diğerleri daha çok yönetici falan pozisyonuna getirilmiş gibi dışarıdan gözüken bu. Anlaşılan bu. Cevat ne kadar bu işlerle hala ilgili belli değil. Bir değişik bir durum var.
Evet. Valla haberlerin bitmiş.
Evet.
Geçenlerde söylemeyi unuttuk. İzleyiciler de fark etmişler. İlk 1 milyonu aşan izlenmeyi aldık bir videoda. O da bizim şu şey, bu mobil cihazları televizyona nasıl bağlarsınız videosu 1 milyon izlenmeyi geçmiş.
Günümüzde pek bir geçerliği yok.
Yok tabii, çünkü o cihazlar kalmadı. O
kablolar yok.
Yok. Ama işte demek ki böyle bir ihtiyaç var ki.
Ben sana 1 milyonu gelecek video, geçecek video ben sana hemen yaparım. Şunu al. Şununla bir taş bul bana.
Al. Bu
çünkü var. İşte ama bunda şimdi gördüm, o var çünkü adam taşla kırıyor. Hı-hı. İzleniyor. Senden izleniyor. Çok daha fazla izleniyor.
Tabii.
Bu yani ya, artık hani şey bile kalmamış. Eskiden çekiçle kırıyorlardı, yok ateşe. Yok abi, şey taş devri ya. Taşla kırıyor adam. Senden çok izleniyor. İşte şunu kıralım şurada.
Tabii.
1 milyon işte. Yapamıyoruz. Bir enayilik bizde, salaklık bizde. Olay bu. Zaten ben bunu sağda solda da söyledim. Şimdi S10, Galaxy S10 çıkacak 20 Şubat. Galaxy S10 videosunu çekeceksin. İşte 200 bin falan olursa o iyi izlendi diyeceksin. Olmayacak o kadar. Kıralım S10'u. Hiç incelemeyelim. Kutusunu açıp direkt kıralım. Bir de işte dediğim gibi gördüm, taşla kıracağız. Öyle çekiç falan medeniyet yok. Taşla kıralım 1 milyon.
Doğru.
Yani yaşadığımız çağ bu. İyidir, kötüdür bilemem. Adam diyor ki ben 1 milyon, siz kim, ne 100 bin, ne, nesiniz siz diyor. Dediğim gibi hani o haksız, o haksız, biz haklıyız, o yanlış, biz doğruyuz, öyle bir şey diyemem. Adamın izlenmesi ortada.
Evet.
Dediğim gibi ama hani sen 1 milyon izlenecek video diyorsan hemen yapalım. Bul bir taş bul. İnşaat var. Oradan bir taş bul. Kıralım şunu, tamam ya. 1 milyon.
Öyle. Doğru.
21. yüzyıla hoş geldiniz.
Evet, peki o zaman haberler bu kadar şey eklemiyorsan kapatabiliriz.
Şimdi fuar sonrası tabii firmalar cephanelerini harcadılar. Pek teknolojik gelişmeler olmuyor. Bir sonraki fuar, şimdi Şubat sonunda da Mobile World Congress var Barcelona'da. Firmalar, telefoncular oraya yeni cephanelerini saklıyorlar, dolduruyorlar. Samsung 20 Şubat dedi zaten, fuardan önce o etkinliğini yapacak. S10'u gösterecek. Bilinen bir şey. Bir sessiz bir dönem yaşanıyor. Mart gibi oyun galiba şey olacak, akını olacak. Şubat sonu.
Doğru.
Mart başı gibi oyun akını olacak. Önümüzde gözüken hani teknolojik takvim böyle.
Evet. Peki o zaman Nihat abi, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.